Ayrım 26, sayfa 381. Şeyh Mehmet Efendi tekkenin ortasındaki posta bağdaş kurdu bir süre. Müridi Behlül diş çökmüş, gözlerini kapayıp iki yana sallanıyordu. Bir an süzdü onu, sonra tesbihini şıkırdattı bir iki, başını iki yana sallayıp üfledi. Behlül dedi. Behlül'ün sallanması birden durdu. Hafif belini bükerek irkildi. Buyur efendimiz. Kentte olup bitenler benim hiç hoşuma gitmiyor. Hoşa gidecek gibi değil efendimiz. Duanız bereketi olmasa ben kulunuzu çoktan haklamış olurlardı. Yolda belde gezmenin mümkünü yok. Hele ortalık karardı mı? Ben ondan söz etmiyorum deli kopuk. Benim dediğim başka. Anlayamadım, bağışlayın efendim. Bir buyruğunuz mu olacak? Senin kulağın deliktir. Ortada dönenlerden bir işittiğin yok mu? Beyler ne düşünüyorlar? Padişah hayını iddiatçılar yine bir araya gelmiş diyorlar. Fiskos ediyorlarmış durmadan. Bunları gözetlemek dinin emri. Biliyorsun tümü dinsiz. Vallahi ben elimden geleni yapıyorum efendimiz. Yapıyorum ya, Akif Bey'in konağında toplandıklarından bu yana pek sessiz duruyorlar. Onların sessizliği bağırıp çağırmasından kötüdür. Hiç diş göstermez onlar. Bir iş açacaklar Muhammed ümmetinin başına ya, bakalım ne. Haklısınız efendim. Eğer dediklerin doğruysa bunlar tekin değil. Bayağı vuruşacaklar Yunan'la. Kendilerinin geberdiğine yanmam, yanılmaz öylesine çünkü. Padişahımız efendimizin buyruğundan çıkanın katli vaciptir. Ve lakin bazı kişileri de birlikte yakacaklar. Aklı ermeyen çok bizde. Siz bir dua etseniz efendim, belki faydası olur. Kafire dua etkide bulunmaz ki Behlül, bilmez misin? Bizim duamız Müslümanlar üzerinedir. Daha ne diyorlar? Kimler gidecekmiş Paşazade'nin konağına, öğrenebildin mi? Aşağı yukarı. Cevdet Bey, Galip Bey, Ömer Bey, Nazmi Bey, Helvacı, Kalaycı, bir de o topal efendimiz. Şimdiye değin benim bildiğim bu. Ha, az daha unutuyordum. Hay şeytan çarpsın beni. Sizin hiç sevmediğiniz Satlı Hoca'yla Aladağlı Mustafa Efendi de var. Bir de Kara Hafız. O Aladağlı'nın karısı yanından akrabası oluyor ya, kuyruğunun dibinden hiç ayrılmıyor. Raşit Hoca da onlara katılacakmış diyorlar. Vay emeklerime. Ben o Kara Hafız'ı çok da severdim. Müftü olmasını sağlamak için az mı uğraşmıştım? Böyle gavurlara alet olacağını bilemedim o zaman. Tövbe efendimiz, bilemez olur musunuz hiç? Sınamak için yaptınız onu. Kalp çıktı işte. Artık duanız bereketinden mahrumdur. Bir tıkırtı oldu tekkenin kapısında. Behlül fırlayıp kalktı. Mehmet Efendi dudaklarını kıpırdattı. Kapıyı açtı Behlül. İç kapıyı iyice kapatarak eşikte durdu. Sürmelinin hasenesi elinde taze bir piliçle kapıyı vuruyordu. Buyur bacı. Şeyhimiz efendimiz buradalar mı? İçeride, zikirde bir şey mi var? Şunu sunmaya geldim. Hem diyecektim ki. Pilici kaptı Behlül, kadına bekle bile demeden yan taraftaki kümese saldı. İyice azalmıştı gelen artık. Din, diyanet kalmamıştı ki. Tüm ortalık kafire kesmişti. Yörenin en ünlü şeyhi bile neredeyse keseden yemeye başlayacaktı. Yunan'ın gelmesi yeydi bundan. İnsanlar bir kez Tanrı'yı, Tanrı'nın yüce kullarını unutmaya başladılar mı, bozgun kendiliğinden olurdu. Hasene kapının önünde diz çökmüş, Behlül'ün deliliğini bekliyordu. Behlül yan kapıdan tekkeye girdi. Şeyhin kulağına eğilip, "Sürmeli kızı efendimiz," deyip döndü hemen. O gider gitmez bağırdı şey. "Sürmeli kızı, gel bakalım." Hasene irkildi olduğu yerde, işte Behlül başında dikiliyordu. Şeyh kapalı kapıların ardından onun geldiğini nasıl bilmişti? İnanılır iş değildi doğrusu. Kapılar, duvarlar kesmiyordu Şeyh Mehmet Efendi'nin gözlerini. Her bir şey ayan beyandı onun için. Tanrı'nın bir ermiş kulu ki nice dua etseler az. Kentlerinde böyle birinin bulunması büyük bir olanak onlar için. Değerini bilmiyorlar, sözüne uymuyorlar yine de. Behlül kapının kapalı olduğunu göstermek isterce ağır ağır açtı. Sürmeli kızı önden girdi. Bir iki adım atıp durakladı, diz çöktü hemen. Mehmet Efendi aldırışsız okuyordu. Bir iki tükrükledi Hasene'yi, üfledi sonra. Var git dedi, evde bulacaksın aradığını. Bilivermişti. Öyle bir ermiş kişiydi ki, nasıl da bilmişti içindekini. İki gündür eve dönmemişti kocası. O kötü kadından ayrılamıyordu bir türlü. Başına bir iş gelecekti, iki çocuğuyla kala kalacaktı. Şeyh Efendi bilivermişti neyi aradığını. Bildiği için de daha o ağzını açmadan okuyup üflemişti işte. Kıvançla kalktı yerinden, sekerek yürüdü. Bir süre arkasından baktı Mehmet Efendi. O anda kadının kocasını düşündü. Hakkı vardı adamın. Bu kocamış, buruşmuş sayılırdı. Safiye ise gençti daha. Geçenlerde gelmişti. Gerçekten kişinin iştahını kabartacak kadar genç ve diriydi Safiye. Eğer yaşlı olmasa, kendinden geçmiş bulunmasa belki o bile sulanmaya kalkardı. Tövbe tövbe. Ama bu Behlül'ün bir işler karıştırdığından kuşkulanıyordu. Kadın gidince girmiş, tam karşısına diz çökmüştü yeniden. Bana bak deli kopuk. Buyur efendimiz. Söyle o Safiye kancığına, çok tutmasın kadının kocasını. Arada bir de evine göndersin. Tembihledim efendimiz, bugün başkasının sırasıymış, gönderecekti. Sakalını sıvazladı Mehmet Efendi. Söylese miydi yapacağını bu kopuğa? Söylesindi. Arada bir Salih Efendi ile birlik eşkıyalık yapıyordu. Şeyh Efendi de biliyordu bunu. Eğer bir oyun etmeye kalkarsa açığa çıkıverirdi. Korkusu yoktu bundan. Behlül, şeyhten korkardı daha çok. Öyleyse çekinmesinin gereği yoktu. Karanlık iyice bastırınca kapıları çek. Bizim Hacı Kosti'ye bir uğra. Selamımı ilet. Bekliyor de. Sen de ortalıkta görünme bir süre. Dün gece yine iş çıkarmışsınız. Tövbe şeyhim, vallahi benim ilgim yok. Sus, ben bilmez miyim? Sabahleyin Tahir Efendi'yi ölü bulmuşlar. Kesesinde bir tek kuruşu yokmuş zavallının. Ulan tümden ite kestiniz siz be. Korkarım bir gün beni de boğazlayacaksınız. Tövbe efendimiz, size el mi kalkar? Kurur kalkan eller, siz bir ermiş kişi. Korkuyla uğradı yerinden, gerçekten bilmediği yoktu bu adamın. Yoklamaları vardı ara sıra ya, inanma. Bakalım yalan söyleyecek mi diye soruyordu. İşte yine üstüne vurdurmuştu. Dün akşam Salih Efendi'ye kalsa şeyhi boğazlayacaktı. Sorup durmuştu ne kadar altını var sizin şeyhin diye. Bugün de bu aynı sözü ediyordu. Hemen ulaştırmalıydı bunu Salih Efendi'ye. Ulaştırmalıydı ki bir daha aklından öyle kötü işler geçirmesin. Daha yarı yoldayken ayakları dolanır, çamura batarlardı. Şeytan gibiydi onun şeyhi. Şeytanla ortaktı. Kendilerini akıllı sanıyorlardı değil mi? İşte yaya kalmışlardı. Bak, dünkü konuştuklarını bilivermişti adam. Buyurun başım üstüne efendimiz dedi. Hemen gider söylerim. Tembihle, çevresini iyi kolaçan etsin gelirken. Burası kilise değil. Baş üstüne. Fırladı, daha fazla durursa bunalacaktı. Yolda bir an durakladı. Ne işi olurdu bir Müslüman şeyhinin gavur papazıyla? Olurdu, kim bilir. Şeyh Mehmet Efendi'ydi bu. Her bir din salikiyle oturur konuşur, onlardan bilgi alırdı herhalde. Ama Yunan İzmir'e çıkalı pek sıkı fıkıydı papaz Kosti ile. Bir gece bu ona giderdi, bir gece o buna. Yok, bazen haber salardı böyle. Papaz tabanı yanmış it gibi seyirtirdi. İyi ama yabancıydı bu papaz Kosti. Yerli papazlar vardı. Kapı bir komşusu Hacı Yanniş, çocukluk arkadaşı Mikis. Eskiden beri bildikleri Takalis'le o kadar arası yoktu da neden Kosti ile ilgileniyordu bu adam? Herhalde Kosti'nin bilgisi daha fazla olduğundan. Duyduğuna göre Kosti İzmir'den gelmişti, işgalden önce. Oraya da İstanbul Ada Okulu'ndan geldiğini söylüyorlardı. Bunların başpapazı yerli Rumları tekrar dine çağırsınlar diye görevlendirmiş. Kosti Hacı Yorgi'nin konuğuydu. Henüz bir ev tutup yerleşmemiş. Bir soran olduğunda İsa Efendimiz açıkta yaşarlardı. Ben kolunuzda onun gibi ölmek isterim der çıkardı. Behlül'e sorulsa adamın kaçıklığına yemin billah tanıklık ederdi. Ama şeyhi Kosti'nin çok bir akıllı adam olduğunu diyordu da başka demiyordu. Tık tıkladı Yorgilerin kapısını. Papaz kendisi açtı. Konağın bu bölümünü bütünüyle ona ayırmışlardı. Patrik efendilerinden fermanla gelen konukları olduğu için konakta bir dediğini iki ettirmiyorlardı. Papaz boynunu kırmış, bir küçük damaltı, bir de ot minder yeter demişti. İsa Efendimiz o kadarını bile kullanmadılar. Ama ünü vardı Hacı Yorgi'nin. Konuksever diye adı çıkmıştı. Hemen konağın o bölmesini ayırdılar, girene çıkana o kendiliğinden karışmaya başladı. Behlül kulağına fısladı şeyhinin selamını. Bozuk Türkçesiyle teşekkür etti papaz, kapıyı Behlül'ün yüzüne çarpıp odasına girdi. Birlikte getirdiği küçük kutuyu açtı. İçinden bir kese altın çıkarıp kara cübbesinin içindeki kese büyüklüğündeki cebe attı. Sonra kapıyı çekip yürüdü iki yanına bakınarak. Kimselerin bulunmadığı bir sırayı kollayıp tekkeye dalıverdi. Köşede bir yağ kandili isliğe karasını uzatarak ışılıyor. Şeyh Mehmet Efendi dünyadan habersiz gibi dizlerinin üstüne çöreklenmiş uyukluyordu. Papazın geldiğini göz ucuyla görerek toplandı. O oturur oturmaz kapıyı dayakladı. Hem dış kapıyı hem yan kapıyı bir güzelce sürgüleyip oturdu papazın yanına. Papaz tekkenin içinde gözlerini gezdirdi. Önemli bir şeyler olmalıydı. Şeyh Mehmet Efendi bir süre süzdü onu. Sonra önemsiz bir şeyden söz edermiş gibi konuşmaya başladı. Sait Molla biraderimizden mektup aldım bugün. Çok selamları var. Şimdiye kadarki müşterek çalışmalarımızdan çok memnunlarmış. Yakında Rahip Fero'nun da size mektup göndereceğini söylüyor. Patrikhane ile ilişkiyi o kuruyormuş. Sen bilirmişsin. Yalnız ortalık karışmak üzere. Halk direnme hazırlığında. Tevfik Bey de Amerikancılar arasına katıldı. Halk o kadar önemli değil ama beyler ikiye ayrıldılar. Duyduğuma göre yakında halkı toplayıp karar isteyeceklermiş. Beni de çağırırlar. Bilirler etkimi. Beyleri böler, devinisiz bırakırsak o zaman işimiz kolaylaşır. Bizim dediğimizi yaparlar. Ama Akif ve Galip Bey çok tehlikelidir. Paşazade ise eşkıya başı. Onun amacı bir olumlu iş yapıp kendini temize çıkarmak. Siz bütün bunları bildirin yukarıya. Bunların karara varması hem de halkla birlikte karara varmak istediklerine göre en azından bir 10 gün sürer. Ben bu arada el altından bazı şeyler yayarım. Sonra çağırırlarsa çağrılı olarak, çağırmazlarsa bilmiyormuş gibi toplantılarına katılıp dağıtırım. Siz de acele edin, söyleyin, sizinkiler ellerini çabuk tutsunlar. Bastırsınlar alevlenmeden, yoksa iş uzar. Sizin buralara gelmeniz mümkünsüzleşir. Ben ayrıca Sait Molla biraderimize bildireceğim. Ama senin İzmir'le de ilişkin var. Kumandanınıza duyur ki tedbirini bir iyice alsın. Eğer bizimkiler gerçekten direnme kararı alırlarsa gayrı her bir abadan kurtuluş gibi olurlar. Ne padişah fermanı dinler bunlar ne de ulu hoca sözü. Dinsiz imansızlar. Vuruşur da vuruşurlar artık. Zaten baştakiler zındık, mason. Tümü iddiatçı. Akif Bey, Galip Bey, bir de o eşkıya bozuntusu Paşazade. Kalaycı desen eski namussuzlardan. Esnafın en adisi olduğu halde o kukuletalı şeytanlar arasında en önde gelenlerden biriymiş. Şeyh Efendi sakallarını sıvazlayarak sustu. Kosti gözleri yerde düşünüyordu. Eğer bu hocanın dedikleri doğruysa işler sarpa saracak demekti. Milne hattı şimdilik uygulanıyordu zaten. Yunan askerleri Salihli'den öteye geçmeyeceklerdi. Öyle şey mi olurdu hiç? Dinleyecekler miydi bunu? Dinlemeyeceklerdi. Ama ses çıkarmadan bekleyeceklerdi zamanı. Yukarısı öyle diyordu. Önce Osmanlı Devleti'ni yenmiş olanlarla anlaşmak gerekiyordu. Sonra yürüyeceklerdi Anadolu içinde. Ve 1000 yıldır Türklerin elinde yitip gitmiş eski uygarlıklarına kavuşacaklardı. Zoru yoktu bunun. Hiç zoru yoktu. Gittiği her kasabada birer Sait Mollacı bulmuştu. O ve öteki arkadaşları. Ama burası çok önemliydi. Milne hattının dışında kaldığı için her türlü hazırlığın yapılacağı, her fesadın kaynayacağı bir yerdi. Şeyh Mehmet Efendi, Sait Molla'yı nereden tanıyor ki? Sorsa mı? Ona ne? O işine bakar, yararlı haberleri bildirir yukarıya, İzmir'deki kumandana. Onlar gerekeni düşünüp yapsınlar. Cübbesinin cebine koyduğu bir kese altını çıkardı, bozuk Türkçesiyle, Şeyh Efendi, yaptığınız hizmetleri hem yukarıdaki büyüklerime hem de Sait Molla Efendimiz'e bildireceğim. Onlar da büyük padişahınıza bildirirler. O sizden razı olur. Şunu da buyurunuz, bundan sonra yapacağınız işlerde yararı olabilir. Şeyh Efendi keseyi aldı. Hemen postekisinin altına koydu. Zahmet ettiniz Kosti Efendi. Biz padişahımıza karşı görevimizi yapıyoruz. Sait Molla biraderimizin, Efendimizin has adamlarından olduğunu bilmesek böyle işler haddimize mi? Aman Şeyh Efendimiz, biz biliyoruz ki sizin bir işaretiniz çok şeyleri çözümlemeye yeter. Yok Kosti Efendi, o kadar değil artık. Bu millet iddiatçı gavurları başımıza geçeriden beri dini diyaneti bir kıyıya bıraktı. Hep bu işler o yüzden. Bizi saymaz, dinlemez oldular. Eskiden bir dediğimizi ikiletmezlerdi. Şimdi 1000 söylüyoruz, birini dinlemiyorlar. Aman efendimiz, dediğiniz günler gelecek. Hele bizim kumandanlarımız hükümet konağınıza bir otursun, o zaman görün neler olacak. Hep sizin dediğiniz üzere hüküm verecekler. Ben siz biraderimle konuşmayı tercih ederim. Siz biraderimin isteği üzerine davranırım. Ben de siz efendimizin isteği üzerine. Kapı tıkırdadı, Kosti kuşkuyla bakındı çevresine, saklanacak bir yer aradı. Şeyh Mehmet Efendi aldırmadı. Bizim Behlül'dür. Siz şu kapıdan çıkınız, herhalde olmayacak bir iş vardır. Ben bakarım. Papaz kuşkuyla fırladı yan kapıya. Şeyh Mehmet Efendi tekke kapısının kol demirini indirirken aralıkta kayboldu. Gelen gerçekten Behlül'dü. Şeyh soran bakışlarını dikti gözlerine müridinin. Heyecanlıydı Behlül. Derin derin nefesleniyordu. Dili tutulmuş gibiydi. Dayanamadı Mehmet Efendi. Konuşsana imansız, ne var? Sormayın efendimiz. Az daha Behlül kulunuz yoktu. Hay keşke öyle olsaydı. Gene ne halt karıştırdın? Hiçbir halt efendimiz, hiçbir halt karıştırmadım. Anlatsana be adam. Anlatmaya başladı Behlül. Dili dolanıyor, bir dediğini bir kez daha tekrarlıyordu durmadan. Korkmuştu. Besbelli bir iş gelmişti başına. Efendimizin buyruğu üzere, çevreyi bir kolaçan edeyim dedim. Ortalıkta ne var ne yok, Koste Efendi'ye haber ilettikten sonra sokaklarda dolanıyordum. Bazı gölgelerin aşağıya Paşazade'nin evine doğru kayıp gittiğini sezinledim. Bir dolap dönüyordu. Belki bizim haberimiz olmadan büyük bir iş çevirirler, hissemi alayım dedim. Ama çoğunluğu bey takımı, çarşılının önde geleniydi. Bir iş var bunda. Sakın Şeyh Efendimizin dediği gibi bir kumpas hazırlamasınlar. Eğer öyleyse ben de haberini iletirsem Efendimiz duası hareketiyle sırtımı sıvazlar dedim. Tam Paşazade'nin kapısı önüne vardım ki sırtıma bir namlu dayandı. Ödüm patladı Efendimiz. Tabancanın horozu tık diye kalktı. Gittin Behlül dedim kendi kendime. Gittin ki Efendimiz'e de haber ulaştıramayacaksın. Yalvarmaya başladım adama. Ağam dedim, güzel ağam, ben bir garip kulum. Şeyh Mehmet Efendimiz'in kulu. Çevreyi dolanıp bir yaramaz iş, bir dertli insan varsa şifa için Efendimiz'e haber iletmek amacındaydım. Bir gürledi ki alçak, sesinden çıkaramadım kim olduğunu ama Efendimiz yıkıl diye bir gürledi ki soluğu burada aldım. Haberleri doğruydu şeyhin, tahminleri doğru çıkıyordu. Bey takımı Paşazade'nin evinde toplanmaya başladığına, bu beylerin başında da iddiatçıların en azılların bulunduğuna göre direnme hazırlığındaydılar. Bir kez direnme başlarsa kötüydü iş. Padişah fermanı bile işlemezdi artık. Savaş gelirdi. Behlül korkmuştu bir iyice. Yeni bir işe salmak olmazdı onu. Nasılsa gelirdi haberi. Kendisi katışacaktı bu işe. Katışacak, direnmeyi kırmaya çalışacaktı. Git yat dedi Behlül'e. Yat ki korkun çekilsin. Bir can değil mi Tanrı'ya borçlu olduğun? Onu yitirmekten bu denli korkarsa bir kişi hiçbir iş yapamaz. Kosti yan kapıdan fırladı. Demirli merkep sokağının köşesinden gölge gibi kıvrılarak Rum irimine girdi. Kentlinin çoğunluğu camilerde olduğundan kimse farkında olmamıştı. Yatsı neredeyse biter, sokaklar kalabalıklaşırdı. Bir an önce kendi mahallesine geldiği iyi olmuştu. Kimsenin görmemesi gerekti. Görürse bir daha buluşamazdı şeyhle. Çok yaman kişilerdi şu büyükleri. Patrik vekili onu ilkin İzmir'e gönderirken neler demişti? İzmir'de bekleyeceksin. Arşovek Kristostomos sana yapman gerekenleri söyleyecek. Sonra galip devletlerin bizim için belirlediği sınırların ardına geçip yeni yuvalar meydana getireceksin. Para orada verilecek. Kimlerle ilişki kuracağın da ayrıca bildirilecek. Sonra olanları yola çıkıp İzmir'e varışını düşünmek üzereydi ki durakladı. Rum iriminde hemen önünde bulunduğu evden tatlı bir ses okşadı kulaklarını. Rumca bir şarkı lıkır lıkır aktı içine. Durdu genç papaz. Kulak verdi sese. Taze, ılık, yumuşak, eski şarap gibi sarhoşlatıcı bir sesti bu. Mahalleliyi bilmiyordu daha. Hacı Yorgi'nin kızlarını görmüştü. Akşam yemeklerinde masanın çevresine birlikte diziliyor, Kosti'nin dualarına birlikte amin diyorlardı. Büyüğü evliydi hem. Küçüğü ise pembe dudaklarının arasında dişlerini ışılatarak sokulurdu. Ama bu ses hem de üzünç şarkısı söylüyor, yalnızlık üzerine sözleri, yalnızlığın acımasız acısı üzerine. Şuna bir oyun etse mi, Noel Baba gibi girip gitse mi evine? Cübbesinin cebini yokladı, iki sarı altın vardı, bunu armağan etse. Ama kimdir, nedir bilmiyor ki. Bir de terslenirse, terslenmez, o papaz değil mi, iyi karşılanır hatta, mutluluk verir girdiği yere. Hem tahtaları yaşlanmış, cumbasının çıtaları dökülmüş, yıkıldı yıkılacak bir evde oturan kadın, üstelik böyle acılı şarkılar söylerse, gözleri parladı Kosti'nin. Kim bilir neden üzgün, öğrenir, bir çare olur derdine. Maria daha pek genç yaşta dul kalmıştı. Kocası Yorgi'nin değirmeninde çalışıyordu. Bir gün dalgınlığına gelmiş, çarka kaptırmıştı kendini. 3 yıl oluyor muydu, bilmiyor bunu. Ama o zamandan beri hep acılı türküler söylüyor, içini kavuran özlemi başka türlü gidermesi mümkün değil. Komşuların yardımıyla geçinmek öylesine zor ki. İsmail olmasa yaşam çekilmeyecek. Hemen alt mahallede kapısızların İsmail'i, o özlemini yitirtiyor, ne var ki eli eline değmiş değil, yakıcı bakışlarla okşuyor sadece. Daha yenice gelişiyor, erkekliğinin yeni farkına varıyor olmalı. Maria arada bir gidip yardım eder anasına çamaşır günlerinde. Güzel ütü yapardı Maria. Kapısız karısı da çok severdi onu. Sık sık çağırırdı. Duvarları bitişikti zaten. Yan bahçe duvarı onların bahçe duvarıyla bitişikti. Sık sık konuşurlardı oradan. İsmail 14 yaşına girdi, girecek. Telli telli gözleri, pembe yanakları var. Üst dudağının ayva tüyü kılları giderek göze batıyor artık. Maria ablasıyla da öyle iyi ki arası. Evde olduğunda duvara tırmanır hemen. Maria onlara geçtiğinde yanı başına oturup gözlerini gözlerine diker. İçi gidiyor Maria'nın. Bir gün çekip alacak duvardan onu. Çekip alacak ve yine İsmail düşmüş aklına. Yıkayıp kuruttuğu çamaşırları ütüleyip dürerek sandığa yerleştiriyor. Dudaklarında özlem türküleri. İsmail yanında olsa şimdi, sabırsızlıkla beklese ütünün bitmesini, bırakıverir. Pembe yanaklarını, telli gözlerini öper İsmail'in, bağrına bir basar. Kapının tokmağı iki kez tıkırdadı. İsmail olmasın. Babası evde yoktur. Anası yalnız kaldı belki. Komşusunu çağırıyor. Gece sokakta yalnız gezemez kadınlar. Almaya gelmiştir İsmail. Uzun, yumuşak parmaklı elini avucunda tutacak, yan yana yürüyecekler. Boyu boyumu aştı artık diye düşündü. Zamanıdır. O meyve benim. Benim olmalı. Fırladı yerinden, kapıyı açtı, yüzünde gülücük gülücük özlem, eli okşamaya hazır uzandı. Kosti'yi görünce donup kaldı. İsa Efendimiz dedi. Düşündüklerim günah mı yoksa? Günah da o yüzden mi gönderdin papaz efendimizi? Kosti uzun uzun baktı yüzüne. Güzel kadındı. Girse şimdi içeri, kimi kimsesi var mı acaba? Ya varsa? Yutkundu, bir sorup araştırmalıydı. Hem işi de vardı aksilik. Şeyh Efendi o çıkar çıkmaz yazmıştır durumu Sait Molla'ya. Yarın istasyondan gönderir. Kendisinin de yazması gerek. Sabaha yetiştirmeli ki İzmir'deki kumandan bilsin olanları. Hemşire dedi. İsa Efendimiz seni takdis etsin. Bir yudum su verir misin? Maria toparlandı birden, kapıyı açtı. Buyurunuz efendimiz. İçeride sunayım. Yok hemşire, dua saatidir. Hatırlatırım. Şimdi Tanrı'nın önünde diz çöküp yakarmak zamanıdır. Gecikmeyeyim. Suyu koşturdu Maria. Dua saatiydi gerçekten. Dalmıştı. Hemen oturmalıydı Meryem heykelinin karşısına. Düşündüklerinden, yaptıklarından ötürü af dilemeli, cenneti istemeliydi ondan. Tam zamanında gelmişti şu papaz. Gelmiş, uyarmıştı onu. Kosti suyu içti, gözleri istekle dolaştı üstünde. Tanrı günahlarımızı bağışlasın hemşire. Amin. İki altını uzattı tasla birlikte. Bu da sana Tanrı'nın armağanı. Güle güle harca ve dua et. Bağışlanma dile. Beni görmek istersen yorgelerde konuğum. Buyur gel. Aman efendimiz, siz o büyük ermiş misiniz? Duydum, bütün kadınların dilinde. Hücrenize çekilip saatlerce yakarıyormuşsunuz. Benim için de yakarır mısınız efendimiz? Rab İsa'mız üzerimden yardımını çekmesin, olmaz mı? Yakarırım hemşire. Yakarırım ya, insan için en yararlı yakarma kendisininkidir. Ah şu mektup olmasaydı, şeyhin söyledikleri o kadar önemli bulunmasaydı, bilirdi yapacağını. Bilirdi ya, hele bugün geçsindi bir, geçsindi de yarın olsundu. Maria elinde tas ve altınlar dikilip kaldı kapının önünde. Papaz bırakıp gitmişti. Hiç aklında yoktu bu. Başını kaldırıp yüzüne de bakmamıştı ki. Yarın ödemeliydi borcunu. Hemen yarın gidip hizmetini görmeliydi o yüce ermişin. Tüm komşuları öyle diyorlardı. Senjan'ın kiliselerinin tümünü dolaşmış bu papaz. Tümünde yakarmış Rab İsa'ya. Şimdi bir bizimki kalmış. Her gün gidip oraya yakarıyor. Sonra patrik olacak diyorlar. Hem de panaya kapuluya. Böyle bir adama hizmet etmek bulunmaz fırsat. Nasıl bildi onun yoksul olduğunu? İki altın. Neler alır bununla? Neler alır ve neler yapar? Kitabın sonu. 14 Nisan 2010. Sayfa 398.